İnsan denize açılınca türkü söylemek gelir içinden. Deniz insana ilham verir. Ve deniz söylenen türküyü anlar. Yürekten duyarak söylediğin türküyü o da yürekten ve hemen kabul eder. Doğrudur, çok haklısın. Geçen akşam yazdıklarımı okudum. Ben de Zarife de çok duygulandık. Gözlerimiz yaşardı. Ne güzel türküler yakarmış eskiler. Her türkü tek başına bir tarih sanki. Öyle içten, öyle canlı ki insan türküyü yakanları, söyleyenleri karşısında yanı başında görür gibi oluyor. Onlar gibi yaşamak, onların acılarına ortak olmak, onlar gibi sevmek istiyor. Daha yakından tanımak istiyor onları. O nesiller işte bu türkülerde, bu türkülerle yaşamaya devam ediyorlar. Kazankap'ın karısı Bike'ye de rica ettim. Bana Kara Kalpak türkülerini yazdıracak. Onları ayrı bir deftere yazmak istiyorum. Böylece bir de Kara Kalpak türküleri defterimiz olacak. Hat boyunca ağır ağır yürüyorlardı. Hava az rastlanan güzellikteydi. Sonbahar öncesi, o sakin akşamüstü, derin bir iç çekiş gibi insanı rahatlatıyordu. Sarı özlükte ne orman vardı, ne ırmak, ne de ekili tarlalar. Ama batmakta olan güneşin ışık ve gölge oyunları, bozkırda o güzelliklerin hiçbiri eksik değilmiş gibi bir his veriyordu insanı. Uçsuz bucaksız alanlara inen kararsız, titrek, mavi renk dalgalanmaları gönüllere coşku veriyor, insanın kafasında yeni yeni fikirler doğuruyor, çok yaşamak ve düşünmek arzusu veriyordu. Abu Talip sonradan tekrar dönmek üzere bir süreliğine hayalinden uzaklaştırdığı bir konuyu birden hatırlamış gibi sordu. Yedigey, bak ne diyeceğim. Çoktandır sormak istiyordum. Şu dönen bay kuşu. Böyle bir kuş gerçekten var mı? Sen hiç rastladın mı? Aa, dönen bay mı? Bir efsane o. Biliyorum ama efsanelerde çok defa bir gerçeğe dayanır. Mesela şu bizim sarı asma kuşunu ele alalım. Bizim Semirehçe yöresinde yaşar. Çalılar, bağlar arasında sabahlara kadar öter, birbirlerini çağırırlar. Nişanım kim, nişanım kim diye ötermiş. Belki bir ses benzeşmesinden dolayı öyle demiş, yakıştırmış olabilirler. Olsun, niçin öyle öttüğünü, öyle dediğini anlatan bir masalı da var. Belki ötüşlere dönen bay, dönen bay seslenişini andıran kuşlar da vardır. Efsane de o yüzden geçmiş olabilir. Bilmiyorum. Bunu hiç düşünmedim doğrusu. Sarı Özlek'te çok dolaştım ama bu isimde bir kuşa rastlamadım. Böyle bir kuş yok sanıyorum. Abu Talip dalgın dalgın, belki, belki yoktur dedi. Yedigey kendi söylediklerinden telaşa kapıldı. Yoktur diyorum ama o zaman dönen bay efsanesi de bir uydurma olur. Büsbütün de uydurma değildir herhalde. Neden uydurma olsun? Şu Anabeyt mezarlığı gerçekten var, yerinde durup duruyor. Ve oralarda bir şeyler olduğunu da biliyoruz. İşte bu yüzden ben dönen bay diye bir kuşun varlığına inanıyorum. Bir zaman gelecek, onu bir gören olacaktır. Çocuklar için böyle yazacağım. Çocuklar içinse buna bir şey demem. Çocuklar için olur. Yedigey'in bildiğine göre Sarı Özey'e ait bu eski efsaneyi yalnız iki kişi kaleme almıştı. Bunun ilkini Abu Talip Kutluba'yı büyüdükleri zaman okusunlar diye 1952 yılının sonlarına doğru çocukları için yazmıştı. Bu yazı o korkunç olaylardan sonra kaybolup gitti ve üzüntüden dolayı ne o ne de bir başkası yazının ne olduğunu sormaya fırsat bulamadı. Birkaç yıl sonra 1957'de aynı efsaneyi Yelizarov Afanasi Ivanoviç de kağıda döktü. Şimdi Yelizarov da yok. O da göçüp gitti bu dünyadan. Herhalde bu yazı da diğer birçok yazıları gibi Almanya'daki dosyalarının arasındadır. Yelizarov da bu talip de bu efsaneyi Kazankap'tan dinleyerek yazmışlardı. Ama Kazankap efsaneyi anlatırken Yedigey de yanlarındaydı. Bazı hatırlatmalarda bulunmuş, bazı ayrıntıların yorumlanmasına yardım etmişti. Şimdi nakışlı örtülerle süslenmiş Karanar'ın iki hörgücü arasında kurulan Yedigey, sallana sallana giderken vay canına, yıllar nasıl da gelip geçmiş, şu geçen zamana bak diye geçirdi aklından. Şimdi de Kazankap'ın kendisini götürüyordu Anabeyt mezarlığını. Böylece çemberin iki ucu birleşiyordu. Efsaneyi anlatanın kendisi de hikayesini çok iyi bildiği, gelecek kuşaklara aktarmak için hafızasında taşıdığı Anabeyt mezarlığına son uykusunu uyumak üzere gidiyordu. Ey Anabeyt, şimdi yalnız sana geleceğim, şimdi yalnız ikimiz kaldık, sen ve ben. Ben de yakında sana geleceğim, kendi yerimi alacağım, benim de sonum yaklaşıyor diyordu Yedigey kendi kendine. Küçük cenaze alayının başında, Karanar'ın sırtında, bozkırda sallana sallana gidiyordu. Onun arkasında römorku ile traktör, traktörün ardında Belarus marka yol kazma makinesi vardı. Cenaze alayına kendiliğinden katılan kızıl tüylü yolbars bazen arkada, bazen önde koşuyor, bazen yana geçip duruyor, bazen de kaybolup bir süre görünmez oluyordu. Kuyruğunu dik tutuyor, kendine ciddi bir tavır veriyor, ara sıra önemli bir iş yapıyormuş gibi sağa sola bakıyordu. Güneş tam tepelerine gelmiş, öğle olmuştu. Ana beyit mezarlığı uzak değildi artık. Biz. 1952 yılının sonları, daha doğrusu bütün sonbahar ve onun ardından biraz gecikerek gelen ama kar fırtınaları getirmeyen kış günleri, Boranda'da yaşayan bir avuç insan için belki de hayatlarının en güzel günleri oldu. Sonraları o günleri Yedigey hep hüzün karışık bir özlemle hatırladı. Yaşından dolayı Boranlılar tarafından aksakal sayılan, edep erkan bilen ama akıllılık edip başkalarının işine pek karışmayan Kazangap, o günlerde güçlü kuvvetli, sapasağlam bir adamdı. Oğlu Sabitcan Kumbel Yatılı Okulu'nda okuyordu. Kutubay evler Sarı Öze'ye temelli yerleşmeye kararlı görünüyorlardı. Evlerini kışa hazırlamış, kilere yeteri kadar patates konulmuş, zarife ve çocuklara keçe çizmeler alınmıştı. Ayrıca bir çuval un ısmarlamışlardı. Bu unu Yedigey güçlü çağına henüz ulaşan Karanar'ın sırtına yükleyerek getirmişti Kumbel'den. Abu Talip gündüzleri demir yolunda çalışıyor, artan zamanlarında çocuklarla meşgul oluyor, geceleri ise pencere kenarındaki lambanın ışığında uzun uzun yazılarını yazıyorlardı. Onlardan başka Boranlı'da birkaç işçi ailesi daha vardı ama bunlar kalmaya, yerleşmeye niyetli görünmüyorlardı. O zamanlar istasyon şefi Abilov da fena bir adam değildi. Köyde herkesin sağlığı yerindeydi. İşler yürüyor, çocuklar büyüyordu. Kış gelmeden yol onarımı tamamlanmış, kar engelleme setleri yapılmıştı. Havalar gerçekten çok güzel geçmişti. Sonbahar kızarmış ekmek kabuğu renginde bir manzara getirmişti Sarı Özek Bozkırı'nı. Sonra kış geldi ve her yer bembeyaz oldu. Bütün alanları kaplayan o sessiz beyazlığın içinde demir yolu kara bir iplik gibi uzanıyor, trenlerin biri gelip biri gidiyordu. Tren yolcuları demir yolunun kenarında, kar tepecikleri arasında birkaç kasabadan oluşan küçük bir köy görüyorlardı. İşte orasıydı Boranlı. Yolcular kompartman pencerelerinden kayıtsız bakışlarla bu evleri süzüyor ya da bir an için kuytuda o yetim köyde yaşayan yalnız insanları düşünerek onlara acıyorlardı. Aslında pek o kadar acınacak durumda değildiler. Yazın kavurucu sıcaklarını bir yana bırakırsak o yıl oldukça iyi geçmişti. Genel olarak savaş sonu sıkıntıları yavaş yavaş hafiflemeye başlamıştı. Yeni yılda yiyecek maddeleri ve sanayi ürünlerinin fiyatlarında bir düşme bekleniyordu. Mağazalar henüz malla dolup taşmıyordu ama durum yıldan yıla iyileşiyordu. Boranlıların yılbaşını bir bayram gibi kutlamak adetleri yoktu. Yılbaşı gecesini sabırsızlıkla beklemez, o gece coşup eğlenmezlerdi. Ne olursa olsun istasyondaki işler devam eder, yeni yılın nerede ne zaman başlayacağını hiç aldırmadan gelir giderlerdi. Bundan başka kışın istasyondaki işlerin dışında da yapılacak işleri çok olurdu Boranlıların. Odun kırar, soba yakar, kırda ahırda bulunan develerle yaz mevsiminde olduğundan daha çok meşgul olurlardı. Çünkü hayvanlar kış günleri daha çok bakım isterdi. Gündüzleri oradan oraya koşturmaktan yorulan insanlar, yıl sonunu yılbaşını akıllarına getirmeden kendilerini bir an önce yatağa atmak için beklerlerdi gecenin olmasını. Yıllar böylece birbirini kovalıyor, gelip geçiyordu. Ama 1953'ün son günü öbür yıllara hiç benzemedi. Çok şenlikli geçti. Şenliği düşünen ve düzenleyen Kutlubayev ailesiydi. Yedigey ancak son hazırlıklar için yardımcı oldu. Her şey öğretmen Kutlubayevlerin çocuklar için bir Noel ağacı süslemeye karar vermeleriyle başladı. Ama çam ağacını nasıl bulabilirlerdi? Sarı Özeyk'te dinozor yumurtası bulmak, çam ağacı bulmaktan daha kolaydı. Gerçekten de jeoloji araştırmaları yapan Yelizarov, toprak altında çok eski çağlardan kalan ve her biri büyük bir karpuz iriliğinde olan fosilleşmiş dinozor yumurtaları bulmuştu. Bu fosiller Alma-Ata Müzesi'ne götürülmüş, gazetelerde bu konuda yazılar çıkmıştı. Yılbaşı ağacı süslemeyi düşünen Abu Talip bir çam bulmak için soğuğa, ayaza bakmadan Kumbel'e gitmek zorunda kaldı. Kumbel'de demir yolcular için 5 çam ayrılmıştı. Abu Talip bunlardan birinin Boranlılara verilmesini sağladı. İşte her şey böyle başladı. Her tarafını kırağı kaplamış bir yük katarı keskin gıcırtılar çıkararak durduğu zaman Yedigey istasyon şefinden iş eldivenleri almaktaydı. Bütün kapılarına kurşun mühürler vurulmuş 4 dingilli vagonlardan oluşan uzun bir katardı bu. Abu Talip son vagonun üstü açık merdiven sahanlığından güçlükle indi. Ayağından kas katı kesilen çizmelerin içinde ayakları buz gibi donmuştu. Sahanlıkta kalın bir kocağa sarılmış, başı kalpaklı bir görevli oldukça güçlük çekerek Abu Talip'e büyük ve ağır bir şey uzattı. Yedi gey bunun yılbaşı ağacı olduğunu anlamıştı. Yine de şaşkınlıktan bir süre kımıldamadan öylece durdu. Merdiven sahanından sarkan kalın giyimli, iri gövdeli adam yedi geyi görünce seslendi. ''Hey yedi gey, gel şu adama yardım et biraz.'' Yedi gey koşup geldi. Abu Talip'i öyle görünce büyük bir korkuya kapıldı. Kaşlarına varıncaya kadar bütün vücudu bembeyaz kırığı kaplamıştı. Neredeyse hayatına mal olacak o çam ağacının yanında kas katı duruyor. Donduğu için kolunu bile uzatamıyor. Konuşmak için dudaklarını zor kımıldatıyordu. Katar görevlisi boğuk bir sesle çıkıştı. ''Böyle bir havada bu kıyafetle mi yola çıkar sizin insanlar? Şu ağaç yüzünden az daha ölecekti. Sahanlıkta buz gibi rüzgar esiyor. Gocuğum ona vermeyi düşündüm ama bu defa da ben donacaktım soğuktan.'' Abu Talip zar zor dudaklarını kımıldatarak özür diledi. ''Özür dilerim, oldu bir kere. Ev yakın, az sonra sınırım.'' Katar görevlisi yedi ki, ''Bak,'' dedi, ''üzerimde kalın bir gocuk, bunun altında pamuklular, ayağımda keçe çizmeler, başımda kürklü başlık var. Yine de yolun bitimini dört gözle bekliyorum. Bu kıyafetle yola çıkılır mı hiç?'' Yedi gün canı sıkılmış, üzülmüştü. ''Haklısın Trofim,'' dedi, ''çok iyisin, sağ ol. Hadi, yolun açık olsun.'' Böyle dedikten sonra çam ağacını kucakladı. Çam adam boyundaydı. Yine yaprakları ormanın kış kokusunu veriyor ve yedi geyin yüreği heyecandan fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Çünkü bu ağaç birden savaş sırasında geçtiği ormanları hatırlatmıştı ona. Böyle çamlar pek çoktu ormanda. Nicelerini tanklarla ezmiş, nicelerini obüslerle devirmişlerdi. Bir zaman gelip çam kokusundan böyle bir haz duyacağı o zamanlar hiç aklına gelmezdi elbet. Çam ağacını omuzladı, Abu Talib'in yüzüne bir daha baktı ve ''Hadi çabuk eve gidelim.'' dedi. Abu Talip soğuktan yanıp donmuş, gözyaşları yanaklarında buzlanmış yüzünde, gözleri bir zafer kazanmış gibi parlıyordu. Bunu gören yedi geyin içine bir korku düştü. Çocukları babalarının onlar için katlandığı bu fedakarlığı anlayabilecekler miydi? Çünkü bunun tersi bir durumla karşılaşanlar hiç de az değildi. Bir teşekkür umarken umursamazlıkla karşılaşır, bazen düşmanlık bile görürsünüz. Allah onu böyle bir durumdan korusun. Zaten çektikleri yeter ona diye geçirdi aklında. Çam ağacını ilk gören Abu Talip'in büyük oğlu davul oldu. Bir sevinç çığlığı atarak dışarı fırladı. Onun hemen ardından üzerlerine kalınca bir şey alacak kadar bile beklemeden Zarife ile Ermek koştular. Davul çam ağacının çevresinde sevinçten zıp zıp zıplayarak bağırıyordu. ''Çam ağacı, çam ağacı, bakın ne güzel!'' Zarife de ondan aşağı kalmıyordu. ''Harika, çok güzel, büyük iş başardın, çok yaşa!'' Hayatında hiç çam ağacı görmemiş olan Ermek ise yedi gey amcasının taşıdığı ağaca fal taşı gibi açılmış gözleriyle bakıyordu. ''Anne, anne, çam ağacı bu mu? Aa, çok güzel. Hep bizim evde mi kalacak?'' Yedi gey başını sallaya sallaya Zarife'ye, ''Bak Zarife, bu ağaç yüzünden kocan az daha donup ölüyormuş, anlıyor musun? Hemen ısınması gerek. Önce çizmelerini çıkarmalı.'' Çizmeler ayaklarına yapışmıştı soğuktan. Hepsi birden onları çekip çıkarmak için işe koyuldu. Çocuklar küçük elleriyle kas katı olmuş dana derisi çizmelere asılıyor, olanca güçleriyle çekiyorlardı. Abu Talip ayağının ağrı sızısından yüzünü buruşturuyor, dişlerini sıkıyor ama yine de ah oh diye inlemekten kendini alamıyordu. Anneleri çocukları uzaklaştırmaya çalıştı. ''Bırakın, bırakın da ben yapayım şu işi. Sizin gücünüz yetmiyor, bana da mani oluyorsunuz.'' Yedi gey Zarife'ye alçak sesle, ''Bırak, keyiflerini bozma,'' dedi. ''Biraz zahmet alışsınlar.'' Babalarının acılarına son vermek için bir an önce onun çizmelerini çıkarmaya çalışmaları, bunun için can ve gönülden asılmaları Abu Talib'e en büyük mükafattı. Bu onların artık büyümekte olduklarını, bir şeyleri anlamaya başladıklarını da gösteriyordu. Bunun için çok seviniyordu. Hele küçük Ermek hepsinden daha telaşlıydı. O haliyle insanı hem duygulandırıyor hem güldürüyordu. Durmadan ''Atika, Atika'' diyordu babasına. Ata, baba sözünü böyle söylüyor. Onun bu yanlışını kimse düzeltmiyordu. ''Atika, babacık, babacığım.'' Kendiliğinden öyle söylediği bir isimdi ama insanoğlunun ta bilinmeyen zamanlardan beri ilk söylediği isimlerden biriydi. ''Atika, Atika'' diyordu Ermek. Babası için endişe ediyordu. Bütün gücünü kullandığı için yüzünü ter basmış, yanakları al al olmuş, kıvırcık saçları dağılmıştı. Babasını donmaktan kurtarmak için bu işi mutlaka başarmak istiyor, gözleri parlıyor, büyük bir adam gibi ciddiye ciddiye asılıyordu. Görseniz katıla katıla gülmek isterdiniz. Çocukların amaçlarına ulaşmaları için bir şeyler yapmak gerekti. Yedigey bunun da çaresini buldu. Çocuklar çekiştirirken çizmeler de yumuşamaya, buzlar çözülmeye başlamıştı. Şimdi onları Abu Talip'e fazla acı vermeden çekebilirlerdi. "Pekala çocuklar," dedi Yedigey. "Bu işi hep beraber yapacağız. Siren gibi dizilip birbirimizi çekeceğiz. Şöyle arkama geçin bakalım. Davul, sen bana sarıl. Ermik, sen de davulun beline sımsıkı sarılarak çekeceksin." Abu Talip Yedigey'in maksadını anlamıştı. Odanın sıcaklığından başlarındaki kırılar ve donmuş gözyaşları erimiş, çiğ olup yüzünü kaplamıştı. Yedigey'e hak verirken dudaklarına mutlu bir gülümseme gelmişti. Yedigey, Abu Talip'in önüne oturdu. Çocuklar da arkasına geçerek çekmeye başladılar. "Hadi çocuklar, hep beraber. Tek başıma asla gücüm yetmez. Siz sıkı tutamazsanız başaramam. Bak, kuvvetim yetmiyor. Hadi dal, hadi ermek, asılın. Daha hızlı, daha hızlı." Çocuklar soluk soluğa bütün güçleriyle asıldılar. Zarife de gerektiğinde işe karışmak için dikkatle bakıyordu onlara. Yedigey sanki olanca gücüyle çekiyormuş, çok zorlanıyormuş gibi yapıyor, çocukları coşturuyordu. Sonunda çizmenin birini çıkardılar ve hep birden bir zafer kazanmışçasına sevinç çığlıkları attılar. Zarif eline geçirdiği bir yün kumaş parçasıyla kocasının tabanını ovmaya başladı. "Pekala çocuklar, pekala anne. İkinci çizmeyi kim çıkaracak? Babanızın bir ayağını çıplak, öbür ayağını çizmenin içinde donmuş olarak bırakacak değiliz ya, asılın bakalım." Herkes katıla katıla güldü, gülmekten yerlere yattılar. En çok gülen de Abu Talip'ti. Sonraları Boranlı Yedigey o olayı sık sık hatırlayıp bir sırrı çözmeye çalıştı. Kim bilir, Boranlı'dan uzakta bir yerlerde birilerinin bir yığın kağıtlar arasında Abu Talip'in adını araması, belgeleri karıştırması, onun başına ne Boranlı'da ne de Kutlubayev ailesinde kimsenin aklından geçirmediği bir iş açması, belki tam onun çizmelerini çıkarmaya hem de tam çıkardıkları zamana rastlıyordu. Felaket hiç beklenmedik bir zamanda bir kar fırtınası gibi çöktü üzerlerine. Yedigey böyle işlerde biraz daha tecrübeli ya da biraz kurnaz olsaydı belki bu felaketi sezer, kuşkulanır, tedbir almayı düşünürdü. Ama kuşkulanacak bir şey yoktu ki. İstasyona bölge müfettişlerinden biri gelmişti ve bu pek olağandı. Her yıl sonunda bir müfettiş gelirdi. Elindeki bir programa göre istasyondan istasyona, duraktan durağa dolaşır, denetlemelerde bulunurdu. Bazen bir iki gün kaldığı da olurdu. İşçi ücretlerinin ödenip ödenmediğini, malzemelerin yerinde kullanılıp kullanılmadığını, eksikleri, ihtiyaçlar olup olmadığını araştırırdı. Sonra da bir tutanak düzenler, bunu kendisi istasyon şefi ve orada çalışan işçilerden biri imzalardı. Bundan sonra da çıkıp giderdi. Boranlı gibi küçük bir istasyonda bu işler çok çabuk biterdi. Bu teftiş raporlarını birkaç defa Yedigey'de imzalamıştı. Bu defa müfettiş Boranlı'da tam 3 gün kaldı. Ona istasyon şefinin çalışma odasının ve haberleşme sisteminin bulunduğu binada yatacak yer ayırdılar. Bu 3 gün içinde istasyon şefi Abilov, onu rahat ettirmek için elinden geleni yapmış, sabahtan akşama kadar çaydanlıkla çay taşımıştı. Çünkü müfettişin kaldığı yerde semaver yoktu. Bir ara Yedigey de gelip bir merhaba dedi. Adam şefin odasında önündeki kağıtlara gömülmüş, durmadan sigara içiyordu. Yedigey adamın daha önce gördüğü müfettişlerden olmadığını, yeni olduğunu anlamıştı. Kırmızı yanaklı, seyrek dişli, kır saçlı ve gözlüklüydü. Bakışlarında tuhaf ve sabit bir gülümseme vardı sanki. Yedigey onunla akşam üzeri işten dönerken bir defa daha karşılaştı. Adam orada bir fenerin altında bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Paltosunun astrakan yakasını kaldırmış, başında kürklü şapkası, kumlar üzerinde çizmeleriyle gıcırtılı sesler çıkararak ve sigaranın dumanını savurarak dalgın dalgın. "İyi akşamlar. Bir sigara molası verdiniz galiba. Çok yoruldunuz herhalde," dedi Yedigey gülümseyerek. Müfettiş de yarım bir gülümsemeyle, "Evet, doğrusu yoruldum. Kolay değil." Böyle dedikten sonra o yarım gülümseme tekrar göründü dudaklarında. "Anlıyorum. Tabii sizin işiniz kolay değildir." "Yarın sabah gideceğim," dedi müfettiş. 17 numaralı katar burada bir dakika duracak. Tekrar gülümsemeye çalıştı. Sesi boğuk gibiydi. Kelimeler dudaklarından zorla çıkıyor, ona göz ucuyla bakıyordu. "Yedigey can geldi, siz misiniz?" "Evet, benim. Ben de öyle tahmin ettim. Eski savaşçı. 1944'ten beri buradasınız. Buradaki demir yolcular size Boran adını taktılar." Bunları söylerken ne dediğini bilen bir adam olduğunu belli etmek istercesine sigarasından derin bir nefes çekerek dumanını savurdu. "Çok doğru," dedi Yedigey saf saf. Bu adamın kendisi hakkında bu kadar çok şey bilmesi onu gururlandırmıştı. Ama aynı zamanda bütün bunları nereden öğrenmiş olabileceğini ve kendisini niçin oyaladığını merak etti. Müfettiş Yedigey'in aklından geçenleri tahmin etmiş gibi yine yarım gülümsedi. Hafızam çok kuvvetlidir. Ben de yazı yazarım. Tıpkı şu sizin Kutlu Bayev gibi. Böyle derken sigarasından yeni bir nefes çekerek dumanını Abu Talip'in evinin penceresi yönünde üfledi. Abu Talip her zamanki gibi pencerenin kenarında ve lamba ışığında yazılarını yazıyordu. Müfettiş devam etti. 3 gündür görüyorum, durmadan yazıyor. Onu çok iyi anlıyorum. Ben de yazıyorum çünkü. Ama ben şiir yazarım. Bölge Demir Yolcuları'nın, Antropocuların yüksek tirajlı aylık dergisinde yayınlanır şiirlerim. Arkadaşlarla bir edebiyat derneği kurduk. Ben yönetiyorum bu derneği. Ayrıca Bölge Gazetesi'nde de 2 şiirim çıktı. Biri 8 Mart bayramında, öteki de 1 Mayıs bayramında. Müfettiş sustu. Ama Yedigey izin alıp ayrılacağı sırada bir soru sordu. O Yugoslavya ile ilgili yazıları mı yazıyor? Doğrusu pek bilmiyorum. Sanırım Yugoslavya'da partizanlarla birlikte birkaç yıl beraber yaşamış. Çocukları için yazıyorum. Ben de öyle dediklerini işittim. Abilobile de konuştum onun hakkında. Savaşta esir olmuş. Bir sürü öğretmenlik yapmış. Şimdi de kalemiyle ün yapmaya, gücünü göstermeye çalışıyor ha. Vızıltı gibi sesler çıkararak güldü. Ama bu kadar kolay bir şey değildir. Ben de büyük bir eser meydana getirmek istiyorum. Cephede ve cephe gerisinde olanları anlatmak niyetindeyim. Ama hiç zamanım olmuyor. Oradan oraya gitmekle geçiyor ömrüm. Onun da vakti yok. Bütün gün çalışıyor ve ancak akşamları yazabiliyor, dedi Yedigey. Yine sustular. Ama Yedigey yine gidemedi. Müfettiş bu defa Abu Talip'in penceredeki karartısını işaret ederek ve sırıtarak, bak nasıl da kendini işe vermiş, başını hiç kaldırmadan yazıyor. Onun da bir şeylerle uğraşması gerek. Okumuş, kültürlü bir adam o. Hem buralarda kimseler yok, yapılacak başka bir şey de yok. O da yazı yazıyor. İyi fikir doğrusu, hiçbir şey yok. Gözlerini kısmış, bir şeyler düşünür gibiydi. Evet, karışanı görüşeni yok, kendi başına buyruk. İyi fikir, istediğini yapar tabii. Bundan sonra ayrıldılar. Sonraki günlerde Yedigey müfettiş aralarında geçen konuşmayı Abu Talip'e anlatmayı düşündü ama bunun için bir fırsat bulamadı. Sonra da olayı tamamen unuttu gitti. Kışın yapılacak çok iş oluyordu. Kızışan ve bu yüzden zapt edilmez hale gelen Karanar'la uğraşmak başlı başına bir işti. Karanar öyle işler, öyle dertler açıyordu ki başına. 2 yıldan beri Karanar bir atanşa, yetişkin erkek deveydi. Başlangıçta zor da olsa bağırarak, döverek, korkutarak onu yola getirmek kolaydı. Ayrıca Boranlı develerin atanı, erkeği sürübaşı olan Kazangap'ın yaşlı erkek devesi ona göz açtırmıyordu. Onu ısırıyor, dişi develerin yanına sokmuyordu. Yaşlı atanın bütün günü Karanar'ı kovalamakla geçiyordu. Ama yoruluyordu sonunda. Genç Karanar kaçıp kurtuluyordu ondan. Bozkırk genişti. Bir taraftan kurtulurken öbür yandan dişlere yaklaşmanın bir yolunu buluyordu. Kış bastırınca ve şiddetli soğuklar gelince doğanın çaresiyle develerin damarlarındaki kan iyice kızıştı. Karanar bu defa yaşlı atanı yenerek kendisi atan oldu sürüye. Gücünün doruğundaydı ve bu defa sürünün eski atanı olan Kazangap'ın erkek devesini o kovuyordu. Bir ara onu bir derede sıkıştırmış, o kuytu yerde onları ayıracak kimse de bulunmadığı için onu iyice dövmüş, ısırmış, tekmelemiş, hırpalamıştı. Kan revan içinde kalan yaşlı deve yarı ölü bir hale gelmişti. Böylece üstünlüğünü kanıtlayan Karanar sürünün atanıydı artık. Dör bırakma, soy salma sırası ona gelmişti. Bu olay üzerine Yedigey ile Kazangap ilk defa tartışmış, ağız kavgası yapmışlardı. Kazangap devesini dere dibinde yara bere içinde kıvranır görünce pek üzülmüş, otlaktan suratı bir karış asık görünce Yedigey'e çıkışmıştı. Buna nasıl izin verirsin? Onlar hayvan ama biz insanız. Azgın Karanar'ın yaptığı şey bir cinayet. Sen de onu başıboş salıvermişsin. Ben mi salıverdim Kazak'e? Kaçıp gitmiş. Nasıl zapt edeyim onu? Zincire vuruyorum, koparıyor. Atalar boş yere dememişler güç atasını tanımaydı diye. Dipnot: güç atasını tanımaz. Güce, kuvvete kavuşan babasını bile tanımaz. İşte şimdi o böyle durumda. Sen de buna sevin bakalım. Bak daha ne işler açacak başına. Ona acıyıp bir burundurup vurmazsan çok çekersin. Bozkır'da koşar durursun peşinden. İşte o zaman bu söylediklerimi hatırlarsın. Böyle azgın bir deve sürüsüyle yetinmez. Sarı Özek'te ne kadar deve varsa hepsiyle dövüşür. Yedigey Kazangap'a duyduğu saygıdan dolayı fazla üstüne varmadı. Hem adam haklıydı. Onun için alttan altı ve yatıştırıcı konuştu. Karanar'ı bana henüz bir yavruyken kendin verdin. Şimdi de şikayet ediyorsun. Pekala, bir şeyler yaparım. Elini ayağını bağlarım onu. Ama Karanar gibi güzel bir deveye dudaklarını delerek burundurup vurmaya, onu çirkinleştirmeye yine eli varmadı. Sonraları Kazangap'ın söylediklerini hatırladığı günler çok oldu. Anasından emdiği sütü burnundan getirdiği zamanlarda ona dudaklarını delip burundurup vurmaya yemin etti. Hatta iltiş etmeye bile karar verdi. Fakat yine de kıyamadı hayvanı. Bu düşündüklerini yapamadı. Yıllar boyu soğuk kış günlerinde karanların peşinden koştu durdu. Nice nice sıkıntılara katlandı bu yüzden.